Ayrım 26.
Engels Fransa'dan bildirdi. Buradaki işçiler devrime, üstelik birincisinden çok daha radikal ve büyük bir devrime, her zamankinden daha çok gereksinim duyuyorlar. Ve zamanı gelince, hükümet ve halk arasındaki çatışma kaçınılmaz olunca, anında sokaklara ve meydanlara dökülecekler, kaldırımları sökecek, sokakları omnibüs, talika ve faytonlarla kuşatacaklar, tüm yan sokaklara barikatlar kuracaklar, her dar, kör sokağı kaleye dönüştürecekler ve karşılarına çıkan her şeyi ezip geçerek Bastil'den Tüileri Sarayı'na yürüyecekler. Marx ve Engels, Batı Avrupa'da demokratik bir devrimin yaklaştığından kuşku duymuyorlar ve işçi sınıfının devrimci partisini bir an önce ve sağlam bir şekilde oluşturmak için çabalıyorlardı. Komünistler Birliği'nin 1. Kongresinin sona ermesiyle birlikte Engels hemen Brüksel'e döndü. Karl'la birlikte birliğin yerel örgütünü, komünü organize etti. Marx komün başkanı seçildi. Havanın pırıl pırıl berraklaştığı, dar evlerin kiremit çatıları gibi kızaran yaprakların ve kestane dallarının rüzgarda sallandığı, ıhlamur ağaçlarının yapraklarını döktüğü Eylül sonunda, Karl annesinin akrabalarından birinin ölümünden sonra kendisine düşen mirası almak üzere Hollanda'ya gitti. Friedrich Brüksel'de kalmıştı. Bir sabah beklenmedik bir ziyafet davetiyesi aldı. Devrimciler polisin şüphesini çekmemek için toplantılarını otellerde kiraladıkları salonlarda veya meyhanelerde ziyafet adı altında gerçekleştiriyorlardı. Ama Engels bu seferkinin alışılandan farklı bir görüşme olacağını anladı. Onu davet eden Bornstedt'ti. Adalbert von Bornstedt, İşçi Komitesi'nden ve özellikle Marx ve Engels'in bu komite içindeki faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı artık gizlemiyordu. Gazeteyi Karl'ın yönetimine bıraktığında bu sonuçları kestirememişti. Marx ve Engels, komünizmin sönmeyen canlı ateşini onun yardımıyla alevlendirmişlerdi. Adalbert ve Alman kolonisinden bazıları, politik kararsızlıklarından dolayı birçok kez Marx ve Engels'in saldırılarına maruz kaldıkları için kırılan varlıklı insanlar ve zayiler, Heilberg vesaire gibi yorgun demokratlar, başka bir birlik, daha ılımlı ve daha düzeyli bir birlik kurup, işçi birliğinin temellerini sarsmaya ve bununla Marx'ın etkisini azaltmaya karar vermişlerdi. Bugünlerde Bornstedt bunalıma girmişti ve alçıdan bir maskeyi andıran ifadesiz yüzü sanki daha bir uzamıştı. İlk defa bir dizi ayak oyununa karşın bazı insanların ayağını kaydıramamış ve kazdığı çukura kendisi düşmüştü. Çıkardığı Alman Brüksel gazetesi üzerindeki kontrolü elden kaçırmakla kalmayıp, işçi birliğinde de hiçbir etki yaratamamıştı. İnsanların güvenini kazanmak ve onu kendilerinden biri olarak kabul etmelerini sağlamak için, Alman İşçi Birliği kütüphanesine 26 kitap ve 27 coğrafya haritası hediye etmesi de işe yaramamıştı. İşçiler hediyeler için teşekkür etmişlerdi o kadar. Yaptığı bağıştan ötürü ona onur üyeliği vermemişlerdi. Birliğin yöneticisi yapmamışlar, büstünü de dikmemişlerdi. Tam tersine Bornstedt kendisini daha fazla beğendirmeye çalıştıkça işçilerin kuşku ve güvensizliği artmıştı. Sağlam içgüdüleri, dost görünmeye çalışan bu adamın kendilerine tepeden baktığı konusunda onları uyarıyordu. Bornstedt'in birliğe üyelik başvurusu, sıradan bir mobilyacı, arabacı veya herhangi bir zanaatkarınki gibi onun gazetesinde matbaa işçisi olarak çalışan Karl Wallau'nun raporu doğrultusunda tartışmaya konulacaktı. Adalbert kuduruyordu. Diğer isyancıları da toplayıp birliği sırtından hançerlemeye karar verdi. Uygun zamanı kolluyordu. Marx'ın özel sorunlarından dolayı Hollanda'ya gidişini fırsat bilip harekete geçti. Engels evden çıkmadan önce giysilerini, yatağını ve yazı masasını düzenlerken bunları düşünüyordu. Karl'ın tam tersine Friedrich son derece düzenliydi. Çalışma masasında, dolabında, kitaplığında tam bir düzen hakimdi. Carl yazı yazarken etrafındaki her şey onun düşünmesine boyun eğerdi. Kitaplar, divit ve kurşun kalemler sağa sola dağılır, sanki bir kasırga her şeyi parçalayıp dağıtmış olurdu. Engels'in ise tersine çalışma ortamına mutlak bir tertiplilik hakimdi. Asla kitaplarını dağıtmaz, kendisine o an gerekmeyen kağıtları bir tarafa atmaz, çok içtiği puroların külünü masa üzerine, pencere kenarına, koltuk kenarlarına saçmazdı. Frederick'e hizmet eden her eşya sanki hiç dokunulmamış gibi yerli yerinde durmaktaydı. Kitap yığını özenle düzenlenmişti, numaralanmış defterler daima el altındaydı. Ancak bu iki insanın bu denli farklı alışkanlıklara sahip olması dostluklarını engellemiyordu. Engels böyle bir ziyafeti gerektirebilecek bütün nedenleri aklından geçirirken, Bornstedt'in entrikaları konusundaki şüphelerinde haklı olduğuna kesinlikle kanaat getirerek derhal önlemler almaya karar verdi. Frederick, Lupus, Wilhelm Wolff'a gitmek üzere aceleyle kalktı. Karl Wallau da oraya geldi. Birliğin başkanı ve sekreteri Frederick ile birlikte ziyafete kendileri dışında birkaç işçinin de gitmesine karar verdiler. Her şeye hazır olmak ve Belçikalıları burjuva demokratlara karşı korumak gerekiyordu. Bu amaçla Alman İşçi Birliği'nden 30 kişi gitmeye hazır olduklarını bildirdi. 27 Eylül Pazartesi günü Wolf, Bornstedt'in niyetini öğrendi. Girişimciler uluslararası bir demokratik birlik örgütlemeyi tasarlıyorlardı. Bu birliğin fahri başkanı olarak yaşlı olduğu kadar da ünlü olan Belçika devrimine katılmış 79 yaşındaki General Meline düşünülmüştü. Birliğin fiili başkanı olaraksa güzel konuşmacı, yetkin Belçikalı avukat Jotrand belirlenmişti. İki başkan yardımcısından birisi Alman ve tercihen işçi olmalıydı. Engels başkan yardımcılığına hemen Karl Wallau'yu önerdi ama kabul edilmedi. Çünkü uluslararası birliğin yönetimine seçilmek için Fransızca konuşmak şarttı. Oysa matbaa işçisi Wallau Fransızca bilmiyordu. Frederick ortak davanın çıkarları için Wolff'u Wallau'nun yerine geçmesi için ne kadar ikna etmeye çalıştıysa da başaramadı. Başkan yardımcısı sen olmalısın Engels diye ısrar ediyordu Wilhelm. Maalesef ben çok fazla genç görünüyorum. Bu red sebebi olamaz. Her türlü tesadüfle karşılaşabiliriz. Bornstedt gibi usta entrikacılar ve onun kafaladıklarıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Ama sen onunla baş edebilirsin. Engels sonunda kabul etti. Ziyafet için uzun ve dar hukuk meydanındaki Liegeois meyhanesinden bir salon tutulmuştu. Gecenin baş düzenleyicisi ve ev sahibi von Bornstedt, toplantı saatinden çok önce gelmiş, yan yana getirilen masaların oluşturduğu L şeklindeki iki uzun sıranın üzerine, onun isteği doğrultusunda çiçek dolu vazolar, meyveler ve içkiler yerleştiren garsonlara emirler yağdırıyordu. Nihayet davetliler de geldi. Polonyalılar, İtalyanlar, Belçikalılar, Almanlar. Engels ve arkadaşlarını gören von Bornstedt, kapıldığı endişeyi belli etmemek için epey gayret sarf etti. Bornstedt'e bak dedi Frederick Wolff'a. Burada konuklar arasında birinden diğerine koşarak nasıl da yaltaklanıyor. Büyük olasılıkla entrikalar çeviriyor. En sonunda 120 misafirin tümü de masalara oturdular ve kadeh kaldırmaya başladılar. Ayağa kalkılarak özgürlük savaşçıları, kardeşlik ve eşitlik için içildi. Ziyafette bulunan tek Rus, devrime ve despotizmin yıkılışına kadeh kaldırmayı önerdi. Güzel başını geriye atan Engels, Büyük Fransız Devrimi anısına kadeh kaldırdı. İsviçreliler İtalyanlarla kadeh tokuşturuyor, Almanlar Polonyalılarla, Fransızlar da coşkulu bir şekilde Belçikalılara sarılıyorlardı. Konuşmacılar Flamanca, Fransızca, Almanca, Lehçe konuşarak İngiliz, Rus, Belçika ve Alman halklarına sesleniyor, onları birleşerek hak ve özgürlüklerini kazanmaya çağırıyorlardı. Etrafındaki insanların iyi niyetinden, içini bürüyen anılardan ve şaraptan coşkuya kapılan beyaz saçlı zayıf Polonyalı mülteci Zaleski, abartılı bir duygusallıkla ellerini savurarak Almanlara döndü ve onları birleşmeye davet etti. "Zavallı Polonya'nın ve büyük asil şiirsel Almanya'nın birliğine," diye sözünü bitirdi. Duygularına daima hakim olmayı başaran Joachim Lelevel ağlamamak için kendisini zor tutuyordu. Her mülteci uzaktaki yurdunu gözünün önüne getiriyor ve bir gün yurdunun özgürlüğe kavuşacağını ümit ederek güç alıyordu. Konuşmalar bitip tatlılar yenip kahveler içilirken von Bornstedt örgütlenme komitesi üyelerini seçmek için oylamaya başlamak gerektiğini bildirdi ve Almanca dışında dil bilmediği gerekçesiyle daha önce bizzat kendisinin adaylığına karşı çıktığı Karl Wallau'yu Alman tarafının başkan yardımcılığına aday gösterdi. Wilhelm Wolf hemen kalktı ve Engels'i önerdi. Orada bulunanlar bu ismi gürültülü alkışlarla karşıladılar. Buna çıldıran von Bornstedt'e yapmacık bir şekilde gülümsemekten başka bir şey kalmıyordu. Engels de yüksek sesle "Sevgili oğlum" diye seslenerek kadeh kaldırdı. "Başarınız karşısında sevincim sonsuz." "İnsanlar bazen kötü bir oyunda memnuniyet maskesi takınmak zorunda kalır," dedi Frederick'in yanı başında bu sahneyi izleyen Wolf. Seçimler pürüzsüz ve hızlı bir şekilde tamamlandı. Ziyafetin ertesi günü tesadüfen von Bornstedt'in işçi birliğine üyeliği karara bağlanacaktı. Engels 30 Eylül'de durumu Marx'a şu şekilde bildirdi. Daha sonra Bornstedt'in durumunun ele alınması gündeme geldi. Sözü ilk olarak Hess aldı ve Bornstedt'e pazartesi günü yapılan toplantı hakkında iki soru yöneltti. Bornstedt yalan söyleyerek kurtuldu. Hess ise o kadar güçsüzdü ki kendisini satisfe ilan etti. Dipnot, satisfe, tatmin olmuş. Jung, birlikteki konuşmasından dolayı özel olarak Bornstedt'e saldırdı. Daha birçok kişi konuştu. Kısaca zaferden sarhoş olan von Bornstedt safların önünden geçmek zorunda kaldı. İşçiler ona çok kötü davrandı ve o kadar şaşırmıştı ki kitap hediye ederek her şeye karşı kendisini güvence altına aldığını düşünen o, ancak kötü, kararsız ve kaçamak cevaplar verebildi. "O zaman sözü ben aldım ve bütün entrikasını açığa çıkardım. Bornstedt'in tüm kurnazlıklarını tek tek yalanladım ve en sonunda şöyle dedim. Bornstedt bize karşı entrikalar düzenliyor, bize rakip çıkmak istiyordu ama biz kazandık ve bu yüzden şimdi onu birliğe alabiliriz. Konuşmam esnasında bu şimdiye dek yaptığım en güzel konuşmaydı. Sık sık alkışlarla sözümü kestiler ve özellikle şunu söylediğimde, bu baylar sanıyorlardı ki zafer artık onlarındır. Çünkü onların başkan yardımcısı olan ben buradan gidiyorum. Ama düşünemediler ki aramızda bu konumu hak eden birileri daha var. Burada, Brüksel'de, Alman demokratlarını temsil edebilecek tek kişi Marx'tır. Bu sözlerime gürültülü alkışlar eşlik etti. Tüm bu olaylar sırasında bizim işçilerimiz mükemmel bir tutum gösterdiler. Bornstedt'e karşı aşırı soğuk ve acımasız davrandılar ve konuşmamı bitirdiğimde onu ezici çoğunlukla düşürmek işten bile değildi. Ama biz daha kötüsünü yaptık, onu bütün rezilliğiyle kabul ettik. Bu olay birlikte mükemmel bir izlenim yarattı. Bizim işçilerimiz ilk defa bir rol oynadılar, bütün entrikalara rağmen mitinge sahip çıktılar ve karşılarında hava atan bir adamı doğru yola getirdiler. Sadece birkaç satıcı vesaire memnuniyetsizlik gösterdi ama kitleler bizi coşkuyla destekliyorlardı. Birleştikleri zaman nasıl bir güce sahip olacaklarını hissettiler. Bununla birlikte Engels kısa bir süre sonra Brüksel'den ayrılmak zorunda olacağını göz önünde bulundurarak Jotran'da Demokratik Birliğin başkan yardımcılığı görevinden çekildiğini bildiren bir mektup yazdı. Ali Cenap Bayım, birkaç aylığına Brüksel'den ayrılmak zorunda olduğumdan, bu ayın 27'sinde yapılan toplantının bana verdiği görevi yerine getirme imkanım yok. Bu nedenle Uluslararası Demokratik Birliğin örgütlenmesiyle ilgili faaliyetleri yürütecek olan komiteye Brüksel'de oturan bir Alman demokratı davet etmenizi rica ediyorum. Brüksel'deki Alman demokratları arasından birini size önerme cüretinde bulunacağım. Eğer kendisi toplantıda bulunsaydı, beni seçmekle şereflendirdiğiniz göreve seçileceğinden kuşku duymadığım Bay Marx'ı öneriyorum. Derin inancıma göre Bay Marx, komitede Alman demokrasisini temsil etmeyi en çok hak eden kişidir. Bu durumda Marx benim yerime geçmiş olmuyor. Tersine ben zaten toplantıda Marx'ı temsil ediyordum. Demokratik Birliğin kuruluşundan 1,5 ay sonra Marx ve Imbert başkan yardımcılıklarına seçildiler. Yaklaşık 60 Belçikalı, Polonyalı, Fransız ve Alman demokrat bu birliğin tüzüğünü imzaladı. Marx'ın dışında imzalayan Almanlar Georg Wirth, Moses Hess, Wilhelm Wolff, Ferdinand Wolff, Stefan Born ve Adalbert von Bornstedt'ti. Stock ve Krasotsky, Demokratik Birliğin toplantılarında sıkça karşılaşıyorlardı. Paris'te Vaugirard sokağındaki fayton ustasının dul karısının küçük evinde bir zamanlar birlikte keyifli anlar geçirdikleri, çabuk sinirlenen, iyi niyetli Pietro di Verolli'yi ve yaşama sevinciyle dolu Etienne Cabien'i anıyorlardı. Ayrıldıktan beri ne Fransız ne de İtalyan kendilerini bir tek kez bile aramamıştı. Aslında Stock mektup yazmak için sabırsızlanıyordu. Ama kendi okuryazarlığından kesin olarak emin olamıyor, gururundan ötürü de bunu belli etmek istemiyordu. Bunun tam tersine Sigismund Krasotsky mektup yazarak eğleniyordu. Vaugirard sokağındaki eski arkadaşlarına iki kez yazmış ama bir cevap alamamıştı. Belki de genç İtalya Partisi üyesi Di Verolli İtalya'ya gitmişti. Cabien de ev değiştirmiş olabilirdi. Verdiği matematik ve keman dersleri, Sigismund'un Joachim Lelevel'in verdiği görevlerini yerine getirmesine engel olmuyordu. Joachim Lelevel, hastalığına ve ileri yaşına rağmen 1830 Polonya devriminde yer almış ve özgürlük idealine sadık kalmış birçok insanla irtibat halindeydi. Dünyanın birçok ülkesine dağılmış olan Polonyalı mülteciler ve Polonya'daki arkadaşları ona bütün önemli olayları bildiriyorlardı. Devrimci komitelerde yer alan Lelevel, Demokratik Birliği'nin de en aktif yöneticilerinden biriydi. Lelevel'in işlek zekası, onun her emekçiyle ortak bir dil bulmasını sağlıyordu. Kürsüde de çok iyi konuşuyordu. Böyle zamanlarda sanki ihtiyarlık bile bu güçlü, hırslı adamın karşısında korkup geriliyordu. Belçika'nın modern tatil kasabası Ostende'de kalan Kontes Liza'yı yanına çağırdı. Kız bir sera gibi envai çeşit çiçeklerle dolu, süslü özel bölmenin kapısından girer girmez, başını ağrıtacak önemli bir şeyler olduğunu hissetti. Çiçeklerin keskin ve ağır kokusu başını döndürüyordu. Birbirine yakın küçük fare gözleri, incecik dudakları ve basık dar yüzüyle Kontes ayağa kalktı ve kin dolu bir şekilde konuştu. Çağımızda yönetim, gazetecilerin ve hukukçuların, tüccarların ve Rothschild'lerin eline geçmişken, insanları taciz eden gazeteler parasız bile dağıtılırken, genç insanların iyi bir şeyler yapmalarını bekliyor değilim. Paris'te bir faytoncu omnibüs gibi bir pleb adı taşıyan bir gazeteyi bana kakalamaya çalıştı. Beni hizmetçi sandı herhalde. Çünkü artık yoksullar dışında böyle zavallı atlara koşulmuş sandıklar içerisinde kim yolculuk yapıyor ki? Ve o an Fransa'yı yine korkunç bir anarşinin beklediğini anladım. Zavallı asiller. Ama yaşamını sürdürmek için maddi imkanlardan yoksun olan sizin gibi genç bir kızın davranışları, beni olacaklar konusunda uyarmış olmasına rağmen yine de bu kadar küçük düşüp ayak takımı ile ilişkiye geçeceğini tahmin etmiyordum. Bu benim aldığım ilk ders değil. Bakunin de uçuruma yuvarlandı işte. Kontes sanki elinde bir fare ölüsü tutuyormuş gibi tiksintiyle masanın üzerinde duran Liza'nın günlüğünü iki parmağının ucuyla aldı. Sonra da defteri yere fırlatarak bağırmaya başladı. Hayır, itiraflarınızı size okuyacak gücüm yok. Sizin öğütlediğiniz bütün bu iğrençlik. Hangi pislik yerlere gitmemişsiniz ki? Hangi haydutlarla akşamlarınızı geçirmemişsiniz ki? Eugène Sue'nun Paris'in Gizemleri romanı bunların yanında hiç kalır. Liza eğildi ve hışıma uğrayan günlüğünü yerden aldı. Kontes biraz sustuktan sonra yine başladı. Siz herhalde bir kontesin başkalarının günlüklerini gizlice okumaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama ben bir anneyim ve efendisine sadık biriyim. Eğer Rusya'da olsaydık bunu mutlaka gerekli yerlere bildirirdim. Ama maalesef burada gereğinden fazla yumuşak 1. Leopold'un topraklarında bulunuyoruz. Gerçek monarkları tahttan düşüren pleb isyanlarından sonra, örneğin Leopold veya yeğeni İngiltere Kraliçesi Victoria gibi şimdiki yöneticilerin kendilerini tahta çıkaran tüccarlara birçok yönden benzemelerine şaşmamak gerek. Unutmamalı ki Belçika Kralı Louis Philippe'in kızıyla evli. Eminim ki karısı Louis de Orléans, basit bir burjuva ve çamaşırcının getirdiği çamaşırları kontrol edecek kadar küçük düşüyor ve kraliçe olmayı hak etmiyor. Sadece Rusya'da gerçek imparatorların hanedanlığı korunuyor hala. Ben tahtın koruyucusuydum ve hala da öyleyim, safkan bir asilim. Oysa siz benim köylüm Fekluşka'dan bile daha aşağılıksınız. Zavallı babanızın ölmesine neden olacağını bilmeme rağmen çocuklarımı ve hizmetçilerimi daha fazla bozmanıza izin veremem. İşte hesabınız. Sokağa güçlü proleterlerinizin yanına gidebilirsiniz. Dünyaya sadece felaketler getiren şu korkunç, iğrenç pleblere sanırım siz böyle diyordunuz. Ve Kontes Liza'ya bir tek söz söyleme fırsatı bile vermeden büyük bir çalımla odadan çıktı. Liza için masanın üzerine bırakılan az miktardaki parayı almak ve mütevazi eşyalarını toplamaktan başka yapılacak bir şey kalmamıştı. Nereye gidebilirdi? Çökmüş halasının evinde yatan felçli babasının yanına Rusya'ya gidemezdi. Liza fazla düşünmeden Brüksel'e güvenilir dostlarının yanına gitmeye karar verdi. Hüzünlü bir sonbahar akşamı Karl Londra yolculuğuna ara verip Ostende'de de durdu. Engels onu garın hemen yanında, havuzun karşısındaki Taç Oteli'nde bekliyordu. Ertesi gün iki arkadaş, Jenny onları küçük liman gemisine kadar yolcu etmişti. Dover'a gitmek üzere yola çıktılar. Karl 1830 Polonya devriminin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda Demokratik Birliğin özel temsilcisi olarak konuşacaktı. Daha sonra Frederick ile birlikte Komünistler Birliği'nin 2. kongre toplantısına katılacaklardı. Bu kongrede tüzük kabul edilecek yeni program üzerine tartışılacaktı. Polonya onuruna yapılan toplantı, Alman işçileri Londra Eğitim Birliği'nin toplantı salonunda gerçekleşecekti. Birlik 7 yıl önce öğretmen Schaper, ayakkabıcı Bauer ve kısa bir süre önce Brüksel'e ziyarete gelen saatçi Moll tarafından kurulmuştu. Toplantıya katılanlar Marx'ı tanıyorlardı ve onu taşkın bağırışlar, gürültülü alkışlarla karşıladılar.